Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, vel asr innel insane lefî husr, vel asr الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 9 Murdat 1401, Hicri Kamer'e 2 Muharrem 1444 ve Miladi 31 Temmuz 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı ile Türkiye'de seçim gündemi üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Aşura'nın ebedileşme sırrı ve Amerika'nın gerçek yüzü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran'da 69 vatandaşın selden dolayı hayatını kaybettiği faciadan dolayı Mısır yönetimi İran'a başsağlığı diledi. Tüngiral Safevi, İslam İnkılabı'nın yumuşak gücü Siyonist rejimi sarmıştır dedi. Koronavirüsten dolayı son 24 saatte 61 vatandaş hayatını kaybetti. Türk Silahlı Kuvvetleri Haseke'ye topçu saldırı düzenledi. Hizbullah Hareketi Siyonist rejimin sondaj platformlarının görüntülerini yayınladı. Ve Barzani, Erbil'in ev sahipliğinde Iraklı grupların diyaloğu için hazır olduğunu belirtti. Şimdi haberler.
İran İçişleri Bakanlığı Kriz Yönetim Kurumu'nu güçlendirmeyi organize ve teknik işlerden sorumlu bakan yardımcısı Nejad Cihani, ülkede son günlerde etkili olan sel suları sonucu 69 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi. Son günlerde İran'ın birçok noktasında şiddetli yağmur sonucu meydana gelen sel, ağır can ve mal kaybına yol açmıştır. İran Kızılay Cemiyeti'ne bildiğine göre, ülkede 24 il, 111 ilçe ve 29 ulaşım yolu şiddetli yağmur ve selden etkilenmiştir. İçişleri Bakan Yardımcısı Cihani bugün yaptığı açıklamada ülkede şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 69 kişiye yükseldiğini bildirdi. 24 ilin sel sularından etkilendiğine dikkat çeken Cihani, en fazla can kaybının Tahran'da yaşandığını, Tahran'ın Kerman, Yezd, Mazenderan, Merkezi ve Sistan ve Beluşistan vilayetlerinin izlediğini ifade etti. Yetkili, hayatını kaybedenlerden 6'sının Irak vatandaşı ve 45 kayıptan 3'ünün de Irak vatandaşı olduğunu söyledi. Cihani sel felaketi sonucu 20 bin evin tahrip olduğunu belirtti.
Mısır Dışişleri Bakanlığı İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'e gönderdiği mesajda İran'da son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketi sonucu bazı vatandaşların hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziyede bulundu. Mısır Dışişleri Bakanlığı mesajında İran halkı, hükümeti ve sel felaketinde yakınlarını kaybeden ailelerin acılarını paylaşarak yaralılar için acil şifalar diledi. Son günlerde İran'ın birçok bölgesinde etkili olan şiddetli yağmur sonucu yaşanan sel sonucu onlarca vatandaş hayatını kaybettiği birçok bina ve ev hasar gördü.
Devre Muhafızları Genel Komutanı Amerikan Başkanı Joe Biden'in bölgeye gerçekleştirdiği son gezisinden eli boş döndüğünü belirtti. İran Devre Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami bugün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada Amerika'nın yaptırım ve azami baskı uygulama stratejisini sürdürmede başarısız olduğunu belirterek ekonomik savaşın içindeyken mağlup bir ülkenin şeklini de sahip olmamız zaferin işaretidir. Bu, halkın ülkenin askeri, kültürel ve siyasi alanlarda ilerlemeye doğru gittiğine inandı, gerçeğini gösteriyor dedi. İran'ın düşmanlarının artık birbirlerine yardım bile edemediğini dile getiren Selami, bugün ne Suudi Arabistan Amerika için bir şey yapabilir ne de Amerika Suudi Arabistan için bir şey yapabilir. Amerika'ya para yardımında bulunan Suudi Arabistan ekonomik sorunlarını çözmekte artık zayıf kalıyor ifadesini kullandı. Tümgeneral Selami Amerikan Başkanı Biden'in Batı Asya ziyaretine atıfta bulunarak Biden bölgeye yaptı, son geziden eli boş ve hiçbir başarı elde etmeden döndü. Bu yüce devrim liderinin bölgedeki bilgilendirici önlemlerinin sonucudur diye kaydetti.
Başkomandanın askeri başdanışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, İslam İnkılabı'nın yumuşak gücünün Siyonist rejimi sardığını kaydetti. Komutan Safevi bugün Kum'da bir grup komutan ve devrim muhafızına hitap ettiği konuşmada, Siyonist rejimin bazı yetkililerinin bu rejimin içeriden çökme ve dağılma konusunu gündeme getirdiğini işaretle, Amerika'nın geçen 30 senede dünyada tek kutuplu hegemonya ve güç kurma peşinde olduğunu ancak başarısız kaldığını söyledi. Amerika ve NATO yenilgisinin Afganistan'dan firar ettiği gibi yakında Irak ve Suriye'den de firarında görülebileceğini belirtti. Safevi, dünyada güç ekseninin batıdan doğuya kaymakta olduğuna temasla, İran'ın Rusya, Çin ve Hindistan ile kapsamlı ilişkilerin gelişmesinin Şanghay İşbirliği Örgütü çerçevesinde şekillenebileceğini söyledi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, Tahran'ın dış politikası ve yaklaşımını dengeli olarak nitelendi. İran Dışişleri Bakanı Ekonomik İşlerden Sorumlu Yardımcısı Mehdi Seferi, Çin medyasına yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmanın gerçekleşmesi ve İran ile Batı ilişkilerindeki engellerin kaldırılması halinde bile İran İslam Cumhuriyeti'nin Çin, Rusya ve Hindistan başta olmak üzere kendi dostlarını unutmayacağını belirtti. Seferi İran'ın dış politikasının dengeli olduğuna temasla İran'ın Çin gibi dostlarını anlaşma sağlaması halinde bile unutmayacağını söyledi. Sefere İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm ülkelerle ekonomik işbirliğine geliştirmek için istekli olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son İran ziyaretinin çeşitli alanlarda çok iyi kazananları olduğunu ifade etti. Bu arada İran'ın dengeli dış politikasına da vurgu yapıldı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi'den sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, İran'ın temel politikasının dış ilişkilerde dengeye dayandığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi'den sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Çinli mevkidaşı arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinden önce Phoenix Haber Ajansı'na verdiği demeçte, İran'ın temel politikasının dış ilişkilerde dengeye dayandığını vurguladı. Bazı Çinlilerin İran ile Batı arasındaki ilişkilerin nükleer anlaşma çerçevesinde şekillenmesi durumunda Tahran ile Pekin'in ilişkilerinin gölgede bırakılacağından endişe duymasına reddeden Seferi, endişelenecek bir şey yok. İran Cumhurbaşkanı, hükümetin dış politika alanındaki ilkeli yaklaşımının dengeli bir yaklaşım olduğunu defalarca vurgulamıştır. Nükleer anlaşmanın gerçekleşmesi halinde İran ile Batı arasındaki ilişkiler normale dönerse, Çin dahil dostlarını unutması mümkün olmayacak ve İran'ın dış ilişkilerde dengeye dayalı bu temel politikası değişmeyecektir dedi. Seferi İran'ın ticaret ortağı ülkelerle ekonomik işbirliği ile ilgili olarak özellikle ekonomik sektörde ülkelerle işbirliğini geliştirmekten yanayız. İran hatta bölge ülkeleriyle ekonomik işbirliği konusunda Orta Asya, Rusya, Çin, Hindistan ve Pakistan ile ekonomik bir birlik oluşturulabilmesi için tek para birimi önerisinde bulunmuştur ifadesini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in son Tahran ziyaretini değerlendiren seferi, bu gezi transit ve enerji de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde özellikle enerji alanında yatırım geliştirme konusunda çok önemli, uzun vadeli ve stratejik bir faaliyetti ifadelerinde bulundu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan Aşım Haberleri devam ediyor. El-Ahvaziye terör örgütü elebaşı yargılandığı dava duruşmasında İsveç yönetimi ve güvenlik yetkililerinin kendisine desteklediğini itiraf etti. El-Ahvaziye isimli terör örgütünün elebaşı Habib Esived Kod adlı Habib Ferecullah Çağ'ın yargılandığı dava duruşması bugün İslam İnkılabı Mahkemesi'nin 26. şubesinde düzenlendi. Esived duruşmada İsveç yönetimi ve güvenlik yetkililerinin kendisine desteklediğini, tehlike hissetmesi halinde üzerine basarak güvenlik yetkililerine bildirebilecek bir cihazı kendine kurtarmak için verdiğini söyledi. Esived ülkede bomba, eyleme gerçekleştirmek, bomba ve silah kullanmak suçlaması ile yargılanıyor.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 61 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 9.727 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece COVID-19 kaynaklı toplam can kaybı 141.998'e, vaka sayısı ise 7.391.026'ya çıktı. Hastalığa yakalanan vatandaşlardan 1.227'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 7.080.581'e ulaştı ifadesi kullanıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetindeki bazı bölgelere top atışları yaptı. Sana Haber Ajansı'nın bildiğine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı işgal birlikleri Haseke'nin kuzeybatı çevresindeki Tel Temel bölgesinde iki Suriyeli sivil yaraladı. Yerel kaynaklar Türk büyüklerinin Tel Temer'e top atışları sonucu bazı binalar ve yapıların zarar gördüğünü bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Ankara destekli silahlı grupların son aylarda Halep ve Haseke vilayetindeki saldırı ve eylemleri artmıştır. Suriye yetkililer ülkenin kuzeyinde sözde güvenli bölge kurma operasyonuna ilişkin tehditlerinin Astana toplantısının sonuçları ile ters düştüğünü bildiriyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonda 5 PKK üyesi daha öldürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadele bahanesiyle Suriye'nin kuzeyindeki operasyona devam etmekte. Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 5 PKK üyesi daha Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı operasyon bölgesinde etkisiz hale getirildi. Açıklamada etkisiz hale getirilen PKK'lıların Türk askerlerine saldırmak istedikleri belirtildi.
İzmir'in Menderes ilçesinde sırada çıkıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Türkiye'nin İzmir, Mersin ve Hatay illerinde çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. İzmir'in Menderes ilçesinde sırada çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. İlk müdahalenin 8 dakika için yapıldığı kaydedildi. Kısa sürede önü kesilen alevler ormana daha fazla ilerlemeden 1,5 saatte söndürüldü. Hatay'ın Antakya ilçesi Habibi Necar Dağ eteklerindeki ormanda yangın çıktı. Yangın söndürme ekipleri alevleri kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan çalışma başlattı. İlçede Habibi Necar Dağ eteklerinde bulunan Bağrı Yanık mahallesindeki ormanda saat 14.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölge orman bölge müdürlüğüne bağlı helikopter ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ekiplerin de yanı sıra havadan da 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyor.
Türkiye'de Metropol Araştırma'nın Temmuz ayı anketinde ekonomi yöntemini başarısız bulanların oranı %75.5 olarak ölçüldü. Metropol şirketinin Türkiye'nin nabzı Temmuz ayı araştırması yayınlandı. Araştırmaya göre ülke genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örneklenme ve ağırlıklandırma yöntemiyle 11-16 Temmuz 2022 tarihleri arasında toplam 2091 kişiyle yapıldı. Araştırma 0.95 güven sınırları içinde artı eksi 2.10 hata payı ile bilgisayar destekli telefonda anket yöntemiyle gerçekleştirildi. Ankete göre ekonominin iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı %22.5 olurken kötü idare edildiğini düşünenlerin oranı ise %75.5 olarak ölçüldü.
Lübnan Hizbullah Hareketi Filistin kıyılarında Siyonist rejimin sondaj platformlarının görüntülerini yayınladı. Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, geçtiğimiz hafta Kariş doğalgaz sahası hakkında yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın Kariş doğalgaz sahası ile ilgili girişimlerinin işgal rejimi ve Amerika'nın kararına bağlı olduğunu ifade etti. El Mayadin televizyonunun haberine göre, Hizbullah İslami Direniş Hareketi, Siyonist rejimin Filistin kıyılarındaki doğalgaz sondaj platformlarından görüntülerini yayınlayarak işgal rejiminin tüm doğalgaz platformlarına vurabilecekleri işgal rejimi yetkilerini oyalanmama ikazında bulundu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Iraklı tarafları sorunların çözümü için doğrudan diyalog ve itidale davet ederek Erbil'in bu tür görüşmeleri ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Irak'ta Sadr taraftarları son günlerde iki kez parlamentoyu bastı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani son günlerde ülkede yaşanan olaylar ve siyasi durumdan endişeli olduğunu işaretle Iraklı tarafları sorunların çözümü için doğrudan diyalog ve itidale davet ederek Erbil'in bu gibi görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Barzani bu kritik şartlarda durumun çetrefil hal almasının ülkede barış ve güvenliği riske attığını kaydetti. Barzani, barışçıl gösteri düzenleyenlerin taleplerine saygı gösterilmesini, devlet ve güvenlik kurumları, vatandaşlar ve memurların can ve malının korunması önemine vurgu yaptı.
Onlarca Siyonist yerleşimci bu sabah işgal güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında El Mağribe kapısından girerek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs'teki İslami Vakıflar Dairesi bu sabahki baskına 153 Siyonist yerleşimcinin katıldığını ve yerleşimcilere Mescid-i Aksa'nın avlusunda kışkırtıcı tavırlar sergileyerek dolaştıklarını söyledi. Siyonist yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'nın avlusunda ve özellikle Er-Rahme kapısı bölgesinde ayin yaptıklarını belirten İslami Vakıflar Dairesi, işgal güçlerinin Mescid-i Aksa'ya giren Müslümanlara kısıtlamalar getirdiğini, cemaatten bazı kimselerin kimliklerini gelişte el koyduğunu ve onlarca kişiyi de Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırmaya devam ettiğini bildirdi. Kudüs'lü Filistin'de yerleşimcilerin baskınlarına direnmek ve Yahudileştirme planlarına karşı koymak amacıyla Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya davet ediyor.
Ve Amerika'nın Illinois eyaletinde polisin 17 yaşındaki bir genci gözaltına alırken uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıktı. Polisin öldüresiye yumrukladığı gencin yüzünde, kafatasında ve leğen kemiğinde kırıklar var.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyelik sürecinin işlemesi konusunda. Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Vladimir Narov, İran İslam Cumhuriyeti'nin yükümlülüklerine ilişkin belgenin Semerkant'ta düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne imzalanacağını bildirdi. Taşkent yönetiminin yetkilisi, Şanghay İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konsey toplantısının ardından bu açıklamalarda bulunarak, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyeliğinin sağlanması için Semerkant'ta düzenlenecek Şanghay Liderler Zirvesi'nde Tahran'ın yükümlülüklerine ilişkin memorandumun imzalanmasının planlandığını kaydetti. Yapılan planlamaya göre Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi 15 ve 16 Eylül tarihinde Semerkant kentinde düzenlenecek. İran'ın Şanghay'a tam üyeliği bu zirvenin en önemli gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Geçtiğimiz zirvede İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyeliği önemli gündem maddelerinden olmuştur. Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari, Taşkent'te Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, İslamabad'ın İran İslam Cumhuriyeti'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ndeki daimi üyeliğini sabırsızlığa beklediğini belirtti. İran'ın örgüte üyelik konusu Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Özbekistan'da düzenlenen toplantısında yeniden gündeme getirilerek ele alınmıştır. Bu bağlamda Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayret Fazilov yaptığı açıklamada İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliğini işaretle İran'ın üyelik konusunun Semerkant'ta 15 ve 16 Eylül tarihlerinde Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne ele alınarak ilgili belgelerin imzalanacağını belirtmişti. Geçtiğimiz sene Duşanbe'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'nde İran'ın tam üyeliğinin kabul edilmesine ilişkin belgeye imza atıldıktan sonra konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bölgesel düzeyde gerçek barış ve işbirliğini sağlamak için birkaç fırsattan biri olan bu önemli ve etkili toplantıya katılmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmeme izin verin. İran'ın daimi üyeliği vesilesiyle tüm üyelere samimi teşekkürlerimi sunuyorum demişti.
Uluslararası sistemin kutuplaşmaya ve bağımsız devletler lehine gücün yeniden dağılımına doğru değişeceğini belirten reisi, Şanghay İşbirliği Örgütü'nü ekonomik, siyasi ve demografik değerlere sahip bir örgüt ve küresel çok taraflılık için itici bir güç olarak nitelemişti. İran Şanghay Örgütü'nün geçen Eylül toplantısında tam üyelik için ilk adımları atmış olsa da herhangi bir ülkenin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olması için 2 sene zamana ihtiyaç duyulmakta. Önceki liderler zirvesine katılanlar Duşanbe'de onlarca belgeden müteşekkil paketi imzaladılar. O sıralarda Şanghay İşbirliği Örgütü liderler zirvesinde imzalanan en önemli belgenin İran'ın örgüte üyelik sürecinin başlatılmasına ilişkin olduğu bölge medyası tarafından defalarca vurgulandı. İran'ın üyeliğiyle kuşkusuz Şanghay İşbirliği Örgütü'nün uluslararası prestiji de artmış olacak. Bölge ve dünyada birçok ülke Şanghay Örgütü'nü üye olmak için çalışmıştır. Örneğin Amerikan defalarca Şanghay Örgütü'ne üye olma talebini dile getirmişti. İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliği hakkında uzmanlar çeşitli görüşlerde bulunmuşlardır. Örneğin Rus uzmanlardan Andrei Sidorov, İran'ın üyeliğiyle Şanghay İşbirliği Örgütü'nün batı karşısında büyük bir ağırlığa dönüşeceğini, Amerika başta olmak üzere batının hegemonyasını önlemekte başarılı olabileceğini vurguladı. Şanghay İşbirliği Örgütü Amerika'nın tek kutuplu düzeniyle mücadele etmek doğrultusunda kurulan bir örgüttür. Bu örgüt öncelikle İran, Rusya, Çin ve Hindistan gibi yeni güç kutupları ile dünyada çok kutuplu düzenin kurulmasında önemli ve belirleyici rol ifa edecektir. Bu şartlarda eğer Asya kıtasında Şanghay İşbirliği Örgütü'nün kuruluş felsefesi yakınsama ve işbirliği ise demek ki İran olmadan bu entegrasyon zinciri tamamlanmış olmayacaktır. Özellikle Rusya ve Çin başta olmak üzere İran ile kurulan ilişkiler Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleri için stratejik bir öneme sahiptir. Kuşkusuz İran ve Çin Fars Körfezi bölgesinde birçok ortak ve bazen de stratejik çıkarlara sahipler. Uzmanlara göre İran, Çin'in Hint Okyanusu ve Fars Körfezi'ndeki konumunu güçlendirebilir. Buna ilaveten İran, Tayvan meselesiyle ilgili olarak Amerika karşısında stratejik caydırıcı rolünü ifa edebilir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Irak ve siyasi grupların mantıktan uzaklaşması konusunda. Irak son günlerde yeniden kaos ve olaylara sahne olmakta. Bu ülke parlamentosu yeniden eylemcilerin saldırısına maruz kaldı. Büyük kısım Sadr Hareketi lideri Muktada Sadr'ın taraftarlarından oluşan yüzlerce eylemci, geçen çarşamba günü Bağdat'ın Yeşil Bölgesi'ne gelip parlamento binasını bastıktan sonra dün yeniden Yeşil Bölgedeki parlamento binasına girdiler. Bu olaylar geçtiğimiz hafta Şii Koalisyon çerçevesinin Muhammed Şia'ı Sudani'yi başbakan olarak adayı olarak açıklamasının ardından patlak verdi. Sadr ve taraftarları Sudani'nin başbakan olmasına karşılar. Dün Irak parlamentosunda yeni siyasi sürecin başlaması için bir oturum düzenlenecekti. Ancak Sadr hareketi yanlıları dün yeniden parlamento binasına girdi. Bazı siyasi grupların taraftarları da oturumun düzenlenmesine engel olmak için Sadr hareketine bağlı kişilerle birlikte parlamentoyu basma eylemine katıldı. Bu arada Ehl-i Sünnet fraksiyonlarından oluşan Es-Siyade İttifakı parlamento toplantısına katılmayacağını belirterek ancak taraftarları ve Kürdistan Demokrat Partisi ve Sadr hareketindeki müttefiklerinin taleplerinin karşılanması halinde oturuma katılacağını belirtti. Es-Siyade İttifakı'nın bu yaklaşımı Sadr, Barzani ve El-Halbusi hareketlerinin Irak'ta siyasi yörüngenin dışında kendi siyasi çıkarları doğrultusunda hareket edip hatta kaos ve kargaşa çıkarmakla ülkenin 10 aylık siyasi tıkanıklıktan çıkmasına engel olduğunu ortaya koydular. Bu çerçevede Şii koordinasyon çerçevesi eylemcilerin dünkü eylemine tepki olarak gerginliğin arkasında olan siyasi grupların ülkedeki iç barışın sarsılmasından sorumlu olduklarını kaydetti.
Siyasi çıkmazlık ve ülkede iç barışın sarsılmasının sürmesine ilave olarak bu durumun başka bir sonucu da Irak'ta hareketlerin akılcı ve mantıklı hareketten uzak olup ülkede şiddet çıkarmaya eğilimli olmasıdır. Birleşmiş Milletler'in Irak'taki delegesi bu ülkede yaşanan olaylara gösterdiği tepkide gerilimin artmasından derin şekilde endişe duyduğunu belirterek artan şiddetin önlenmesi için akle selim ve ön görüşlülük sesinin bir zaruret olduğunu vurguladı. El Arabi El Cedid gazetesi Irak'ta yaşanan son gelişmeleri kaleme aldığı bir yazıda Irak'ta durumun giderek kötüleşeni, bu ülkede kırılgan güvenlik durumuna karşı tehditlerinin artmakta olduğunu belirtti. Irak'ta siyasi tıkanıklığın sürmesinin ardından ülkede yeniden erken seçimlerin düzenlenmesi gündeme getirilmektedir. Başarısız bırakma çabası sayesinde son iki günde ülkedeki bazı siyasi ve sivil gruplar erken seçimlerin düzenlenmesini yeniden gündeme getirmektedir. Oysa Irak'ta erken seçimler Ekim ayında da düzenlendi ve şimdiye kadar farklı nedenlerden dolayı yeni hükümet kurabilmiş değildir. Böylece erken seçimlerin yeniden düzenlenmesinin gündeme getirildi. Irak'ta yeni parlamentonun da kurulması halinde ülkenin içine düştüğü siyasi tıkanıklıkların kurtulabileceği düşünülmektedir. Irak'ta son günlerde yaşanan olaylar ve Sadr hareketinin taraftarları başta olmak üzere bazı siyasi grupların yandaşlarının parlamentoyu basmaları ülkede durumun karmaşık ve çetrefil olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran'dan herkese merhaba. Değerli dinleyiciler, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pöstek'i 35 ilde düzenledikleri ankette Cumhur İttifakı'ndaki büyük erimeyi gördüklerini belirtti geçtiğimiz günlerde. Pöstek'e göre CHP'nin birinci, AK Parti'nin ise üçüncü parti olma ihtimali var. Seçimler yaklaştıkça değerli dinleyiciler, anket şirketlerinin çalışmaları daha da hızlandı Türkiye'de. Çoğu araştırmada AK Parti'deki keskin gerileyiş ortaya çıkıyor. Bu şirketlerden birisi de ORC Araştırma Şirketi. Şimdi biz bugünkü sohbetimizde seçim gündemiyle ilgili özellikle bu araştırma şirketlerinin yayınladıkları bu anket sonuçlarına bakmak istiyoruz. Muhalefet cenahından da bu anketler yayınlanıyor, iktidar tarafından da yayınlanıyor. Ne kadar gerçeği yansıtıyor bu sonuçlar? Kısaca bunlara bakalım bugünkü sohbetimizde. Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı bizimle birlikte. Ercan Bey, merhabalar, hoş geldiniz efendim.
Merhabalar, hoş bulduk. İyi günler diliyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için Ercan Bey. Şimdi Türkiye'de seçim havaları esiyor. Yani yavaş yavaş ilerledikçe, günler geçtikçe, özellikle anket çalışmalarının da sonuçları gündeme yansıdıkça biraz daha hararetli bir şekilde haberler takip ediliyor. Şimdi çeşitli çevrelerin yayınladıkları bilgiler, özellikle bu anketlerle ilgili, şimdi ister seçmen açısından olsun veya genel halk açısından, ne kadar gerçeği yansıtıyor gibi soru işaretlerini oluşturuyor. Biz de bugünkü sohbetimizde bu konu hakkında sizin görüş ve fikirlerinizi almak istiyoruz. Çoğu anketlerde AK Parti'nin ikinci ve üçüncü sırada olduğu görülmekte. Şimdi bu gerçekten yani halk nezdinde de öyle mi karşılanıyor? AK Parti'nin popülerliği o kadar mı düşmüş Türkiye'de ve muhalefetin bu arada ne kadar yükseldiğini siz yakından görüyorsunuz. Nasıl bir açıklama yapıyorsunuz bu konuda?
Efendim şöyle, seçim hükümet sürekli açıklıyor. Zamanında olacak, yani önümüzdeki yıl 25 Haziran 2023'te olacak. Bu normal 5 yıllık süre dolmuş olacak ve seçim yapılacak. Muhalefet geçen 2018'de, yani 5 yıl önce yapılan seçimden hemen sonra sürekli erken seçim, erken seçim diyerek hükümeti yıpratmaya çalıştı. Yakın zamana kadar da bunu sürdürdü. Hükümet de ısrarla 5 yıllık sürede olacak, ondan sonra seçim yapılacak dedi. Ve iş oraya gidiyor artık, görülen o. Yani 11 ay, 10 ay gibi bir şey kaldı. Bunun erken seçimi nasıl olur? Normalde erken seçim en geç diyelim bu yıl Kasım ayında olması gerekiyor. Hem Kasım ayı hasat ekimleri biçme ve çiftçinin, köylünün cebine para girme dönemi en iyi dönem olarak kabul edilir ve genellikle Türkiye'de seçimler sonbaharda, Ekim-Kasım ayında yapılır ve eğer erken olacaksa bu önümüzdeki Kasım'da yapılması gerekiyor, ama onun da pek işareti yok. Artık görünen köy önümüzdeki yıl normal süresinde yapılacak. Ondan önce de meclis tatile girdi ve bütün milletvekilleri seçim bölgelerine gitti. Hükümetin çağrısı milletvekillerine, gidin seçmenlerle yüz yüze görüşün ve nabız yoklayın. Artık muhalefet de sahaya çıktı, iktidar da sahada. Ve Türkiye bu yaz sıcağında bir anlamda seçim havasına girmeye başladı. Bu sene dikkat çeken, son bir yılda dikkat çeken, Türkiye'de enflasyonun yükselmesi, fiyatların çok fazla anormal artması halkı hakikaten sıktı, rahatsız etti. Çok büyük tepkiler çekti. Çok köklü bir çözüm bulunmuş da değil ekonomik krize. Türkiye'de bir ekonomik kriz var, bu bir gerçek. Geçen seneden bugüne birçok ürünün fiyatı 2-3 kat artmış durumda. Maaşlı devlet memuru, emeklilerin maaşı ise ancak %80 civarında arttı. Bu da anormal fiyat artışlarını karşılayamıyor ve vatandaş ciddi bir sıkıntı içinde. Ve bu böyle giderse seçim sandıklarında hükümetin ummadığı bir sonuç alacak. Türkiye tarihinde genellikle ağır ekonomik krizlerden sonra iktidardaki hükümet mutlaka seçimi kaybeder. Bu dönemde de böyle bir şey olabilir. Bu çok da sürpriz olmaz. Ama AK Parti için şöyle sürpriz olur. 20 yıl sonra iktidarı kaybedecek. Bu onlar için çok kötü bir netice. Bunu almamak için çalışıyorlar. Hükümet bazı rahatlamalar yapmak için adım adım çalışıyor. Diyelim en son emekliliği gelmiş ama yaşı bekleyenlerin emeklilik düzenlemesi yapılmaya çalışıyor. İşte maaşlarda biraz iyileştirmeler yapılıyor. Çiftçiye, işçiye, köylüye biraz bir şeyler veriliyor. Ama bu da şu anki itibariyle çok da yaraya merhem olacak cinsten değil. Bir sıkıntı var. Diyelim biz aydınlık olarak geçenlerde yayınladık. İki defa yayınladık daha doğrusu. Anket sonucunu yayınladık. Orada şöyle bir şey çıkıyor. Seçmenlerin büyük bir kısmı kararsız. Hiçbirine oy vereceğim diyor. Yani ne iktidardaki partiye ne muhalefete oy vereceğim diyenlerin sayısı geçen dönem Mayıs ayında yayınladık. %34. Diyelim iktidardaki partiyle muhalefetteki partinin de oyları başa baş ama onlar kadar hiçbirine oy vereceğim diyenlerin sayısı da çok yüksek. %34'tü. Geçen Haziran ayında yapılan ankette ise sonuçlar çıktı. Orada hiçbiri yani ne iktidardaki partiye ne muhalefetteki gruba oy vereceğim diyenlerin sayısı %12 artmış durumda. Bu da %46'ya çıkmış. Yani seçimi hiçbiri diyenler kazanacak. Bu da ilginç bir durum. Hükümet de muhalefet de aslında çok sıkıntı içinde. Muhalefetin de keyfi çok iyi değil. İktidarın da. Muhalefet 6 parti bir araya gelip koalisyon kurarak bir lider çıkarmaya çalışıyor ama liderin de kim olacağı belli değil. İktidar yıpranmış ekonomik kriz nedeniyle. Hükümeti en çok ekonomik kriz yıprattı. Bugüne kadar da kökten bir çözüm de sunamadı. Geçici pansumanlarla çözmeye çalışıyor. O da sorunu ortadan kaldırmıyor. Daha da ağırlaştırıyor ve geleceğe yönelik önümüzdeki sene öbür sene düzeleceğine yönelik de umutlar azalmış durumda. Bu açıdan Türkiye 2023 seçimlerine çok sıkıntılı bir tabloyla gidiyor. Seçim sonuçlarını belirleyecek olan ekonomik durum ve hükümetin buna alabileceği çözümler.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı ile yaptığımız röportajda Türkiye'de seçim gündemiyle ilgili analizler sizlerle paylaştık. Sohbetimizin bu konuyla ilgili ikinci ve son bölümünü yarınki yayında sizlere sunacağız. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
İttihat gazetesinde Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nın İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyeliğini desteklediğini vurgulaması, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacizade'nin uzay alanında hızlı bir şekilde ilerlediklerini söylemesi gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Amerika'nın Lübnan'a yönelik müdahaleci girişimlerine karşı İran'ın tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Dışişleri Bakanlığı Batı Asya ve Kuzey Afrika İşleri Genel Müdürü, Amerika'nın Lübnan'a karşı müdahaleci eylemlerini eleştirdi. Amerikan Başkanı Joe Biden, Lübnan'a yönelik olağanüstü hali uzatırken Hizbullah'a yönelik iddiaları yeniledi. Lübnan, Hizbullah'ın bölgedeki terörist gruplara karşı koymadaki başarısının ardından Amerika ve Siyonist rejim bu hareket üzerinde baskı yoğunlaştırma çabalarını artırdı. İran Dışişleri Bakanlığı Batı Asya ve Kuzey Afrika İşleri Genel Müdürü Muhammed Sadık Fazli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Amerika, Siyonist apartheid rejimini destekleyip bölge ülkelerine müdahale ederek Lübnan'da dahil olmak üzere bu ülkelerdeki durumu daha da kötüleştirdi ifadesini kullandı. Fazli ayrıca İran'ın zorbalığa karşı asil ve dirençli Lübnan milletinin yanında yer almaya devam edeceğini vurguladı.
Tahran Radyosu.
Risalet gazetesinde İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Yusuf Gurbani'nin İran ordusunun Batı Asya'da en güçlü helikopter filosuna sahip olduğunu vurgulaması, Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi gibi haberler göze çarparken Horasan gazetesinde Yemen'in Suriye Büyükelçisi'nin Lübnan Hizbullah'ına dayanışma mesajını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen'in Suriye Büyükelçisi Lübnan'da İslami direnişin kuruluşunun ve Siyonist rejime karşı kazandığı büyük zaferin 40. yıl dönümünü kutladı. Yemen'in Suriye Büyükelçisi Abdullah Ali Sabri, Lübnan İslami Direniş Hareketi'nin kuruluşunun ve Siyonist rejime karşı kazandığı zaferlerin 40. yıl dönümünü kutlarken, bu direnişin milleti gururlandırdığını vurguladı. El Menar'a verdiği röportajda Sabri, Güney Lübnan'ın kurtuluşundan bu yana ümmetin zaferler çağına girdiğini ve direnişin ümmeti gururlandırdığını söyledi. Yemen'in Suriye Büyükelçisi, Hizbullah'ın Yemen'e yönelik net duruşu nedeniyle çok baskı altında olduğunu, ancak yine de sağlam duruşundan taviz vermediğini kaydederek şöyle dedi. Seyyid Hasan Nasrullah, Filistin'deki kutsal yerleri ve Mescid-i Aksa'yı hedef almanın bölgesel bir savaş anlamına geldiğini duyurduğunda, Seyyid Abdülmalik Bedrettin El-Husi hemen cevap verdi ve Yemen'in bu denklemin bir parçası olmaya hazır olduğunu söyledi. Bu koordinasyonun çok kapsamlı hale geldiği ve direniş ekseninin bir birim ve ayrılmaz bir bileşen olduğu anlamına gelir.
Hemşerik gazetesinde Amerika Başkanı Biden'in bölge ziyaretinin başarısızlığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Arap siyasi meseleler uzmanı bölgesel denklemlerdeki değişime atıfta bulunarak Arap ülkelerinin İran'a karşı bölgede herhangi bir koalisyondan sadece Siyonist rejimin yararlanacağını bildiğini belirterek Arap liderlerin Biden'ın son konuşmasını dinlediklerini fakat bunu uygulamaktan kaçındıklarını belirtti. Ünlü Filistinli uzman Mustafa El-Bergusi kaleme aldığı makalesinde şu ifadelere yer verdi. Biden'ın yakın zamanda işgal altındaki Filistin toprakları ve Suudi Arabistan'a yaptığı gezinin ana noktaları şu şekilde özetlenebilir. Birincisi, İsrail'e mutlak destek, Amerika-İsrail ittifakını yeniden vurgulamak ve Tel Aviv'e verilen yaklaşık 4 milyar dolarlık yıllık askeri desteğe 1 milyar dolar eklemeye hazır olduğunu ilan etmek ve Arap hükümetlerinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirme sürecini hızlandırmak ve kolaylaştırmak. İkincisi, Fars Körfezi'ndeki Arap ülkeleri ve İsrail'den oluşan yeni bir askeri istihbarat ittifakı oluşturmak ve bu ülkeleri Tel Aviv yararına İran'la bir çatışmaya sokmak, Amerika'nın kasasına milyarlarca dolarlık askeri silah yarı aktarmak, Fars Körfezi ülkelerini Çin ve Rusya gibi diğer güçlerle ilişkilerini azaltmaya çalışmak. Söz konusu analiz değerlendirmesini şöyle sürdürdü. Ancak bu gezi sırasında İsrail ve Biden'ın düşündüğü plan istendiği gibi gitmedi. Ve Arap Yarımadası'nın hava sahasını İsrail'e açmak dışında ciddi toplantısına katılanların geri kalanı bu plana tamamen karşı çıktılar.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aşura'nın ebedileşme sırrı.
Muhterem dinleyiciler, Muharrem ayı dolayısıyla Aşura kıyamının tarih boyunca ebedileşmesinin sebeplerini ele aldığımız sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde basireti geliştirmenin Aşura kıyamının ebedileşmesinde etkisini gözden geçirmek istiyoruz.
Bilindiği üzere sohbetimizin konusu Aşura kıyamının ebedileşme sırlarıdır. Geçen iki bölümde Aşura kıyamının kalıcı olması ve ebedileşmesi konusunda iki temel etkenden söz ettik. Bunlardan biri öz Muhammed-i İslam'ı korumak ve diğeri Allah ekseninde hareket etmekti. Bu etkenleri irdelerken şehitlerin efendisi Hüseyin bin Ali Aleyhisselam'ın tutumu, siyeri, davranışları ve sözlerine istinad ettik ve o hazretin %100 ilahi saiklerle ilahi İslam dinini korumak üzere kıyam ettiğini ispat ettik. Nitekim bu iki önemli etken Hüseyin'i kıyamın ebedileşmesinde etkili oldu ve üzerinden asırlar geçmesine rağmen beşeri toplumlara ilham kaynağı olmaya devam eden yüce ve kutsal değerleri ortaya koydu. Bu değerler Allah Teala'ya inanan insanların fıtratında yer alan ve coğrafi sınır tanımayan değerlerdir.
Düşman ordusu tüm yarenlerinin şehit düşmesinden sonra tamamen savunmasız kalan kadınlara ve çocuklara saldırma niyetinde olduğunu fark eden İmam Hüseyin aleyhisselam, mukaddes vücudundan kan damlaları yere düşerken şöyle haykırdı. Ey Ebu Sufyan'ı izleyenler! Eğer dininiz yoksa ve ahiret dünyasına döneceğinize inanmıyorsanız, en azından dünyevi hayatınızda hür insanlar olun. Bu kalıcı mesaj açıkça her insan ve her toplum, tüm siyasi, etnik ve kültürel sınırlardan bağımsız olarak yüce insani ve ahlaki değerlere bağlı kalabileceğini gösteriyor. Bu seçkin ilkeler ve değerler, beşeri camiada tüm barbarlıklara, cinayetlere, savaşlara, huzursuzluklara ve krizlere son verebilir.
İmam Ali Aleyhisselam da benzer bir beyanda şöyle buyuruyor. Eğer cennetten umudumuzu kesmişsek, eğer cehennemden korkmuyorsak ve eğer ortada bir ceza veya mükafat yoksa yine de ahlaki ve insani kerametleri kazanmak için çaba harcamalıyız. Zira başarıya ulaşmanın yolu ahlaki faziletlere ve değerlere sahip olmaktır. İslam peygamberi de hiçbir sınır belirlemeksizin bilset felsefesini aynı şekilde gündeme getirdi ve bundan 14 asır önce şöyle buyurdu. Ben sadece ahlaki kerametleri tamamlamak üzere Yüce Allah tarafından risaletle görevlendirildim.
Dolayısıyla Aşura kıyamını kalıcı yapan sırlardan biri de Hüseyini kıyamın ilham veren mesajları sadece belli bir gruba, ırka veya milliyete özel olmaması ve muhataplarının tüm hür düşünen ve İmam Hüseyin'in yarattığı yüce değerlerle eşgüdümlü hareket eden hür insanlar ve sağlam ve pak fıtratı olan tüm toplumlar olmasıdır. Bu birlikteliği ve eşgüdümlü hareket etmeyi Hüseyin'i Erbain yürüyüşünde görmek mümkün. Zira her yıl dünyanın dört bir yanından çeşitli dinlere, mezheplere, ırklara ve etnik gruplara mensup milyonlarca insan bu yürüyüşe katılıyor ve dünya halkını hayrete düşürürken İslam düşmanlarını da gözünü kör ediyor.
Hüseyin'i hamaseti ebedileşen sırlardan biri de basireti artırmak gibi çok önemli ve kader belirleyici bir konudur. Tarih boyunca gerçekleşen ve kayda alınan birçok hareket veya kıyamda basiret meselesi pek önemli bir rol ifa etmemiş, hatta bazı yıllarında Almanya ve Rusya'da olduğu gibi ırkçılık duyguları tahrik edilerek ve bazıları Türk veya Arap milliyetçiliği körüklenerek ve diğer bazıları da beyaz, siyah, kızıl veya sarı ırkların temelinde ileri sürülen bağnazlıkların temelinde ve bazıları da milliyetçilik duyguları ile gerçekleşmiştir. Bu hareketlerin sonucunda maddiyatçı ve Marksist ideolojileri benimseyen komünizm ve sosyalizm gibi akımlar ortaya çıkmış. Fakat mantıklı ve kalıcı temelleri olmadığından zamanla yok olup gitmiştir. Ancak Hüseyin'i kıyam ilahi ve insani ilkeleri ve mantık, akıl, ilim, bilinç ve basiret gibi temellere dayandığından kalıcı olmuş ve dünya üzerinde tüm zamanlarda ilham kaynağı olmaya devam etmiştir.
Tahran Radyosu.
Bir başka ifadeyle tüm semavi peygamberler ve liderler yaşadıkları çağda insanları akılcı delillerle ilahi hedeflerine ve ülkülerine davet etmiş ve hiçbir koşul altında görüşlerini yaşadıkları topluma dayatmaya çalışmamıştır. Zira bu ilahi insanlar dayatılan inancın ömrü pek uzun olmayacağının bilincindeydi. İmam Hüseyin aleyhisselam da aynı kalıcı yolu ve yöntemi izledi. O Hazret Yüce Allah'a duasında şöyle arz etti. Ey Yüce Rabbim! Benim kıyamımı basiret temelinde ve yolumu da hidayet yolunda belirle ki hedeflerim ve ülkülerim gerçekleşsin ve başkalarını da benim aydınlatmamın aracılığı ile hedefine ulaştır ve beni de kendi isteğin olan ve onun için yarattığın hedefe doğru ulaşmakta muvaffak eyle.
Dolayısıyla İmam Hüseyin'in Aşura kıyamında yolu ve yöntemi basireti artırmaktı. O Hazret, kıyamını başladığı andan itibaren İslam peygamberinin ashabı ve uzak yakın akrabaları ve halk kitleleri, hatta Emevilerin uşakları ile görüşmelerinde sürekli onları aydınlatıyor ve ister hak cephesinde olsun, ister batıl cephesinde herkesi bilinçlendirmeyi ve bilinçli seçim yapmalarını sağlamaya ve körü körüne karar vermelerine mani olmaya çalışıyordu. Bu tür kader belirleyici ve nur ve karanlık, hakla batıl ve hidayet ve dalalet yollarının ayrıldığı anlarda ancak basiretli insanlar derin düşünerek yollarını bilinçli bir şekilde seçer.
İmam Ali aleyhisselam basiretli insanları şöyle tanımlıyor. Basiretli insan sözleri ve mesajları duyan ve ardından derin düşünen ve duyduklarını değerlendiren ve daha sonra olaylardan ve hadiselerden ibret alan kimsedir. Böyle bir insan sonuçta aydın ve güdümlü yollara adım atar ve böylece uçurumlara düşmekten korunur.
Thank you.
Tarihin de şahitlik ettiği üzere İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın tüm vefakar, arkadaşları basiretli ve bilinçli insanların sahip olduğu bu seçkin özelliklere sahip olan insanlardı. İmam Hüseyin Aleyhisselam ne zaman düşman saldırmaya ve onların kanını akıtmaya karar verdiğini hissedince, Aşura gününe bağlanan gecede seyrek sayıda arkadaşlarını toplayarak onlara şöyle buyurdu: "Hepiniz özgürsünüz ve ben bana biatınızı üzerinizden kaldırdım ve hepinizi gece karanlığından yararlanarak ailelerinizle birlikte evinize, yurdunuza dönmenize ve canınızı kurtarmaya müsaade ediyorum. Zira bunlar sadece benim peşimdeler ve eğer beni ele geçirirlerse artık sizlerle işleri olmaz. Rabbim hepinize hayır amellerin mükafatını inayet buyursun." Aslında İmam Hüseyin Aleyhisselam bu sözleriyle hem arkadaşlarına seçim hakkı tanımak hem de basiretlerine ve bilinçlerine geliştirmek istiyordu. Nitekim imamın vefakar arkadaşları bu sözlerin ardından bir bir ayağa kalkarak o hazreti yalnız bırakmayacaklarını ilan etti.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın arkadaşlarından Sa'd bin Abdullah ayağa kalkarak şöyle arz etti: "Allah'a and olsun, eğer 70 kez öldürüleceğimi ve bedenimin yakılarak külümden yeniden dirileceğimi bilsem yine de sana yardım etmekten vazgeçmem." İmamın diğer arkadaşı Zahir bin Kayn da şöyle arz etti: "Ey Resulullah'ın oğlu, Allah'a and olsun, sana destek uğruna 1000 kez ölmek, tekrar dirilmek ve yeniden ölmek istiyorum."
O kritik anlarda İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bir başka arkadaşı Muhammed bin Beşir Hazralan oğlunun esaret haberi geldi. İmam ona şöyle dedi: "Sen özgürsün, git ve oğlunun serbest bırakılması için çalış." Ancak Muhammed bin Beşir Hazral şöyle karşılık verdi: "Allah'a andolsun, ben asla sana yardım etmekten el çekmem. Eğer çölün yırtıcı hayvanları beni paramparça eder ve kendilerine yem yapsa bile yine senden el çekmem."
Parlak yaşamının son anına kadar Hüseyin İbni Ali Aleyhisselam'a bağlı kalmaktan el çekmeyen en seçkin örneklerden biri de Hazreti Ebu'l-Fazl'dı. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam Hazreti Ebu'l-Fazl Abbas hakkında şöyle buyuruyor: "Bizim amcamız Abbas bin Ali, derin basireti ve imanı olan biriydi. Abbas, Ebu Abdullah'ın yanında var gücüyle cihat ve mücadele etti ve bu ilahi sınavı başı dik geride bıraktı ve sonunda da şehit düştü. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam, Hazreti Abbas'ın derin düşünceli ve basiretli biri olduğunu beyan etmek için şöyle devam ediyor: "Senin hiçbir müsamahakarlık göstermediğini ve gönül aydınlığın ve basiretinle peygamberleri izleyerek amel ettiğini şahitlik ediyorum."
Hazreti Ebu'l-Fazl Abbas'ın bilinç ve basiretinin en parlak cilvesi Aşura'ya bağlanan günün akşam saatlerinde yaşandı. O saatlerde ve düşmanların hareketliliği başladığı sırada Hazreti Ebu'l-Fazl Abbas ile akraba bağları olan Şimr bin Zilcoşan karanlıktan yararlanarak İmam Hüseyin kampına yaklaştı ve Hazreti Abbas'a Kufe valisinden bir aman mektubu verdi ve İmam Hüseyin'e yardım etmekten el çektiği takdirde canı bağışlanacağını söyledi. Üç kardeşiyle birlikte çadırın dışına çıkan Hazreti Abbas öfkeli bir haykırışla şöyle karşılık verdi. İlahi lanet ve öfke senin ve aman mektubunun üzerine olsun. Elin kırılsın. Acaba sen bizden Allah yolunda cihad eden en şerefli mücahit yani Fatıma'nın oğlu Hüseyin'i yalnız bırakıp alçaklara itaat etmemizi mi istersin?
Evet, eğer mesele bilinç ve basiret olursa insan daha azimli ve daha kararlı olur ve hiçbir zaman ve hiçbir kriz durumunda kuşkuya kapılmaz ve son nefesi ve kanının son damlasına kadar Hüseyin ve vefakar arkadaşları gibi canı pahasına kutsal ve mantıklı hedeflerini savunmaktan el çekmez ve sonuçta ebedileşir.
Muhterem dinleyiciler, Muharrem ayı dolayısıyla Aşura kıyamının tarih boyunca ebedileşmesinin sebeplerini ele aldığımız sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü göstermek çerçevesinde en önemli gelişmelerini ele aldığımız Amerika'nın Gerçek Yüzü adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz. Birlikte dinleyelim.
Bültenimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
Amerikan Temsilciler Meclisi'nin silah gerilerinin artmasıyla ilgili raporu,
Amerika'da yarı iletken sanayinin desteklenmesi tasarısının onaylanması,
Uluslararası Para Fonu'nun ekonomik resesyonla ilgili raporu,
20 milyon varil stratejik ham petrol rezervinin arzı
ve büyük Amerikan şirketlerinin çalışanlarını azaltması ve işsizliğin artması
geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Uluslararası Enformasyon Bürosu Kongre'ye sunulan bir temsilciler meclisi soruşturma raporuna göre son 10 yılda ülkede silah şiddeti arttı. En vahşi silahlı saldırılarda kullanılan saldırı tüfeklerinin üreticileri 1 milyar dolardan fazla gelir elde etti.
Kongrenin son oturumunda yayınlanan araştırma sonuçları, silah endüstrisinin sivillere ve orduya silah satışı yoluyla geliştiğini gösteriyor. Edinilen bilgiye göre pazarlama stratejileri geliştirmek için güven sorunu yaşayan genç erkeklerin zayıflıklarından yararlanıyorlar ve hatta bazı silah üreticileri kılık değiştirerek beyaz ırk üstünlüğünü bir pazarlama stratejisi olarak kullanıyor.
Amerikan Temsilciler Meclisi Gözetim ve Reform Komisyonu Mayıs ayı itibariyle Texas eyaletindeki Rob İlk Öğretim Okulu'nda 19 ilkokul öğrencisi ve 2 öğretmenin ölümüne neden olan silahlı saldırının yanı sıra Fabro Süpermarketi'nde 10 kişinin hayatını kaybettiği ırk nefretiyle düzenlenen silahlı saldırının ardından silah imalat endüstrisi hakkında bir soruşturma başlattı.
Tahran Radyosu.
Amerika'nın Amerika Senatosu çarşamba günü yerel yarı iletken endüstrisini 75 milyar doların üzerinde destekleyecek bir yasa çıkardı. Amerika Senatosu 64'e 33 iki partili oyla çip ve bilim yasasını onayladı. Tasarı Amerika hükümetini, Amerika çip üreticilerine yaklaşık 52 milyar dolarlık hibe ve diğer teşvikler verme ve 24 milyar dolara kadar olan yeni fabrikalar için %25'lik bir yatırım vergisi kredisi sağlama yetkisi veriyor. Buna ek olarak mevzuat önümüzdeki 5 yıl içinde Amerika'daki çeşitli bilimsel araştırma çalışmalarına 170 milyar doların üzerinde bir kaynak sağlıyor.
Senato tasarıyı kabul ettiğine göre Temsilciler Meclisi bu hafta içinde geçmesi beklenen tasarıyı gözden geçirecek. Ondan sonra da Amerikan başkanına gönderecekler. O da imzalayacak ve yasa yapacak. Önerilen yasa tasarısı, Rönesans'a birçok yeni fabrikanın inşa edilmesi veya opsiyonel olarak eklenmesiyle başlayan Amerika yarı iletken endüstrisini güçlendirmeyi amaçlıyor. Çip arz sıkıntısını hafifletmeyi ve Amerikan ekonomisine yardımcı olacak. Ayrıca Amerika'daki şirketlere tutarlı çip tedariki sağlıyor. Buna ek olarak tasarı Amerika'nın bilimsel araştırma yeteneğini güçlendirecek ve ülkenin Çin ile rekabette uzun vadeli başarısını garanti edecek.
Amerika merkezli şirketler bugün dünyada kullanılan mantık yongalarının büyük çoğunluğunu geliştirirken, Amerika merkezli yonga üreticileri dünyadaki yongaların yalnızca %12'sini üretiyor. TSMC, Global Founders, Samsung Foundry ve UMC gibi şirketler çiplerinin büyük çoğunluğunu Amerika dışında üretiyor. TSMC'nin dünyanın en karmaşık çiplerini Tayvan'da ürettiği göz önünde bulundurulursa, bunların çiplerinin büyük çoğunluğunu Amerika dışından yapıyor.
Çips yasası 2021'de teklif edilirken, Senato bunu diğer harcama projelerine bağladı ve bir süre düşürmeyi reddetti. Ancak geçtiğimiz haftalarda Global Foundries ve Intel'den yöneticiler, Amerikan hükümetine ve yasa koyucuları, çipler ve bilim yasası tarafından yetkilendirilen sübvansiyonlar olmadan New York ve Ohio'da yeni fabrikalarını yeterince hızlı inşa edemeyecekleri konusunda uyardılar. Amerikan Senatosu çipler ve bilim tasarısını onayladığına göre Temsilciler Meclisi ve Başkan'ın hızlı hareket etmesi ve mümkün olan en kısa sürede yasallaştırması bekleniyor.
Uluslararası Para Fonu IMF bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini %3.6'dan %3.2'ye indirdi. Amerika ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisi %3.7'den %2.3'e, Çin'in ise %4.4'den %3.3'e indirildi.
IMF Dünya Ekonomik Görünüm raporunu kasvetli ve daha belirsiz başlığı ile güncelledi. Raporda 2021'deki geçici toparlanmayı risklerin gerçekleşmesiyle 2022'de daha sıkıntılı gelişmelerin izlediği belirtildi. Küresel üretimin bu yılın ikinci çeyreğinde Çin ve Rusya'daki gerilemeler nedeniyle daraldığına işaret edilen raporda, Amerika'da ise tüketici harcamalarının beklentilerin altında kaldığı kaydedildi.
Raporda dünya genelinde beklenenden yüksek enflasyonun özellikle Amerika ve büyük Avrupa ekonomilerinde daha sıkı mali koşulları tetiklemesinin, Çin'de yeni tip koronavirüs salgını ve karantina önlemlerini yansıtan beklenenden daha kötü ekonomik yavaşlığı başlamanın ve Ukrayna'daki savaşın olumsuz etkilerinin salgın nedeniyle hali hazırda zayıflayan dünya ekonomisini vurduğu aktarıldı.
Dünya ekonomisinin geçen yıl %6.1 büyüdü anımsatılan raporda küresel ekonominin bu yıl %3.2 ve gelecek yıl %2.9 büyümesinin beklendiği bildirildi. IMF Nisan ayında yayımladığı raporda küresel ekonominin 2022 ve 2023'te %3.6 büyüyeceğini öngörmüştü. Raporda bu yılın başlarındaki düşük büyümenin azalan hane halkı satın alma gücünün ve daha sıkı para politikasının Amerika'da 1.4 puanlık aşağı yönlü revizyona neden olduğu aktarıldı.
Çin'de karantina önlemleri ve derinleşen emlak krizinin ekonomik büyüme tahmininde aşağı yönlü revizyona yol açtığı belirtilen raporda, Avrupa'da da revizyonların Ukrayna'daki savaşın ve daha sıkı para politikasının etkilerini yansıttığı ifade edildi. Raporda küresel enflasyon tahminin ise gıda ve enerji fiyatları ile arz-talep dengesizliklerinin devam etmesi nedeniyle bu yıl %7,4'ten %8,3'e revize edildiği belirtilerek, enflasyonun gelişmiş ekonomilerde bu yıl %6,6'ya, gelişmekte olan ekonomilerde de %9,5'a ulaşmasının beklendiği kaydedildi.
Görünüme yönelik risklerin aşağı yönlü olduğu vurgulanan raporda, Ukrayna'daki savaşın Avrupa'nın Rusya'dan gaz ithalatının aniden durmasına yol açabileceği, enflasyonu düşürmenin beklenenden daha zor olabileceği, sıkı küresel finansal koşulların gelişmekte olan ekonomilerde borç sıkıntısına neden olabileceği, COVID-19 karantinaları ile emlak sektörü krizinin tırmanmasının Çin'in büyümesine daha da baskılayabileceği ve jeopolitik ayrışmanın küresel ticaret ile işbirliğini engelleyebileceği aktarıldı.
Raporda artan fiyatların dünya genelinde yaşam standartlarını sıkılaştırmaya devam ettiği belirtilirken, politika yapıcıları için enflasyonu kontrol altına almanın birinci öncelik olması gerektiği ifade edildi. Daha sıkı para politikasının kaçınılmaz olarak ekonomik maliyetleri olacağına işaret edilen raporda, ancak gecikmenin bunları yalnızca daha da kötüleştireceği kaydedildi.
IMF'nin raporunda ülkelerin güncellenen büyüme tahminleri de paylaşıldı. Buna göre Amerikan ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisi %3.7'den %2.3'e indirildi. Ülke ekonomisinin 2023 yılı büyüme tahmini de %2.3'den %1'e çekildi. Avro bölgesi ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini %2.8'den %2.6'ya düşürülürken 2023 yılı tahmini %2.3'den %1.2'ye revize edildi.
Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın 2022 yılı büyüme tahmini %2,1'den %1,2'ye, Fransa'nın %2,9'dan %2,3'e ve İspanya'nın %4,8'den %4'e indirilirken, İtalya'nın bu yıla ilişkin büyüme beklentisi %2,3'den %3'e çıkarıldı. Gelecek yıla ilişkin büyüme tahminleri de Almanya için %2,7'den %0,8'e, Fransa için %1,4'den %1'e, İtalya için %1,7'den %0,7'ye ve İspanya için %3,3'den %2'ye düşürüldü.
İngiltere'nin 2022 yılı büyüme tahmini %3.7'den %3.2'ye ve 2023 beklentisi ise %1.2'den %0.5'e çekildi. Söz konusu revizyonlarla gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme beklentisi 2022 yılı için %3.3'den %2.5'e indirilirken 2023 için %2.4'den %1.4'e düşürüldü.
Beyaz Saray, Amerika yönetiminin akaryakıt fiyatlarını düşürme amacıyla stratejik petrol rezervlerinden ek olarak 20 milyon varil daha petrol satacağını duyurdu. Amerika yönetimi, Rusya'nın Ukrayna operasyonunun yol açtığı enerji piyasası aksaklıklarına yanıt vermek ve petrol fiyatlarını düşürmek için stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon varil petrol satacağını duyurdu. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada Biden yönetiminin küresel piyasaya hali hazırda 125 milyon varilden fazla petrol sattığı belirtilerek Amerika'nın stratejik petrol rezervinden ek ham petrol tedarik edileceği aktarıldı.
Hazine Bakanlığı'nın analizine göre ek varillerin piyasaya sürülmesinin benzin fiyatlarını galon başına yaklaşık 40 sente kadar düşürdüğünün tahmin edildiği ifade edilen açıklamada bu eylemlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin savaşının neden olduğu fiyat artışını hafifletmeye yardımcı olduğu ifade edildi.
Açıklamada bugün başkanın tarihi açıklamasının bir parçası olarak Enerji Bakanlığı rezervinden 20 milyon varil satmak için bir bildiri yayınladı. Bu başkanın Putin'in Ukrayna'daki savaşına cevaben piyasaya günde 1 milyon varil salarak ham petrol arzını arttırma amacını takip ediyor. Üretim birkaç ay daha varil teslim etmeye devam etmeyi bekliyor dedi.
Amerikan yönetiminin piyasayı istikrara kavuşturmak ve kısa vadeli arzı teşvik etmek için 2023 mali yılı sonrası stratejik petrol rezervi için geri adım anlaşmalarının varil talebini artırmayacağını ancak kısa vadeli arzı da teşvik edeceğini belirtilen açıklamada bu eylemler idarenin arzı artırma ve fiyatları düşürme çalışmalarına devam etmesini sağlayacaktır ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada enerji piyasaları Putin'in Ukrayna'daki savaşından dolayı daha fazla aksamalara maruz kalırken, yönetim arzı kesintilerini gidermek, fiyatları düşürmek ve Amerikalılara rahatlama sağlamak için mevcut her türlü aracı kullanmaya devam edecektir denildi. Beyaz Saray benzin fiyatlarının Amerika'da üst üste 6 hafta boyunca düştüğünü ve şu anda geçen aya göre yaklaşık 70 senti düşük olduğuna dikkat çekildi.
Son istatistikler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işsizlik oranının hızla arttığını ve son 8 ayda eşi görülmemiş bir rekora ulaştığını gösteriyor. Amerikan Ticaret Bakanlığı'na göre ülkenin gayri safi yurt içi hasılası yılın ilk çeyreğinde %1.6'lık bir düşüş yaşadı ve bu eğilimin devam etmesi Amerika'da resmi olmayan ancak kesin bir durgunluk göstergesi sayılır.
23 Temmuz'da sona eren haftada ilk kez işsizlik sigortası almak için talepler 5.000 azalarak 256.000'e düşerken işsizlik oranı daha geçen Kasım ayından bu yana en yüksek seviyede bulunuyor. Buna göre üst üste 4. ay için işsizlik oranı son 50 yılda eşi benzeri olmayan %6,3 olarak kaydedildi. Amerika hükümetinin bu ayın başında ekonomik büyüme hızındaki düşüş nedeniyle şirketlerin daha az işçi çalıştıracağı açıklaması nedeniyle iş talebi hala çok yüksek seviyede.
Bu arada Tesla, Netflix, Caruana ve Redfin gibi büyük şirketler son zamanlarda birçok çalışanını işten çıkardı. Öte yandan Amerikan Başkanı Joe Biden ülkedeki istihdam rakamlarının gayet iyi olduğunu ileri sürerken bugün açıklanan büyüme rakamlarına ilişkin bana resesyondaymışız gibi gelmiyor dedi. Amerikan Ticaret Bakanlığı Nisan-Haziran dönemine ait gayri safi yurt içi hasıla öncü verilerini açıkladı.
Buna göre gayri safi yurt içi hasıla yılın ikinci çeyreğinde %0,9 azaldı. Bu yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren Amerika ekonomisinin %0,5 büyümesi öngörülüyordu. Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de %1,6 küçülmüştü. Böylece Amerika ekonomisi iki çeyrek üst üste daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.
Muhterem dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.